Ayrım 46, Kanatsız Kuşlar, Louis de Bernier, sayfa 605. 95. Bölüm, Kara Tavuğun Yaralanması. Mehmetçik ancak bir sonraki ilkbaharda tekrar ortaya çıktı. Gece geç vakit baba evinin kapısını tırmalayıp köpek gibi uludu. Bu yıllar önce kararlaştırılmış bir işaretti. Bu sayede aile onun gelmiş olduğunu anlayacaktı. Evde uygunsuz biri varsa babasının bütün yapacağı panjuru açıp dışarıya seslenmekti. ''Defol aptal köpek, evine git!'' Bu olayda ise kapı kocaman bir bıyığı olan, ilginç bir gece entarisi giyen, bir elinde bir zeytinyağı lambası tutan, ziyaretçinin bir köpekten başka bir şey olabileceğini hiç ummayan ve bu köpeğe kızgın ama rastgele bir tekme savurmaya hazırlanan, orta yaşlı, duvar gözlü bir adam tarafından açılmıştı. Küçük lambanın soluk ışığında Mehmetçik ile adam şaşırıp allak bullak olarak birbirlerine baktılar. Başka bir şey düşünmekten aciz kalan Mehmetçik, ''Sen de kimsin?'' diye sordu. Adam fevkalade anlaşılmaz birkaç kelime ettikten sonra teslim oluyormuş gibi iki elini de havaya kaldırdı. Titremeye başlamıştı. Yukarıya kaldırdığı ellerinden birinde lambayı tuttuğundan her şey olduğundan da tuhaf görünüyordu. Bir dakika geçmedi ki karısı olması gereken zayıf bir kadın da adamın yanı başında belirdi. Mehmetçiği gördü, korkuyla ellerini ağzına götürdü ve tekrar evin içine kaçtı. Karşısındakilerin kendisine baktığında tam anlamıyla bir eşkıya gördüklerini kavramasıyla birlikte Mehmetçiğin bu davranışlar karşısında düştüğü şaşkınlık geldiği gibi gitti. Omuzlarında fişek dolu çapraz fişeklikler vardı. Kuşağına bir tabancayla bir yatağın sokoluydu. Tepesine eski bir kirli sarık geçirmişti. Çizmeleri uç kısımlarından delinmiş ve aşınmıştı. Şalvarı besbelli, dikiş dikmeyi bilmeyen biri tarafından beceriksizce tutturulmuş, şekilsiz ve kocaman yırtıklarla doluydu. Güneş ve açık hava yüzünden iyice yanmış olan çehresi, yolculuk kiriyle olmasa da bir haftalık tıraşla gölgelenmişti. Sol elinde bir karabina taşımaktaydı. Kafası karışan Mehmetçik sordu, ''Babam nerede?'' Adam yine anlaşılmaz bir şeyler söyledi ve serbest eliyle kuşağını karıştırmaya başladı. Bir an için Mehmetçik silah arıyor olabileceğini düşündü. Ne var ki adam birkaç dakika sonra eli titreyerek Mehmetçik'e uzattığı deriden yapılma ve iple boğulan türden bir kese çıkardı. ''Yatağa kuşağında keseyle giriyor bu herif.'' diye düşündü Mehmetçik hayretle. ''Buraya paranızı almaya gelmedim.'' dedi. ''Kesenizi istemiyorum. Ailem nerede benim?'' Korku içindeki adam hani alsın da çekip gitsin ister gibi yalvaran bakışlarla bakarak keseyi ona doğru uzattı. Mehmetçik başını salladı ve çekip gitti. Hafızası ve olduğu kadarıyla yıldızların ışığı sayesinde kasabanın üstündeki kadim mezarlara, onların da ötesine doğru giderken çok sıkıntılı düşünceler üşüştü beynine. ''Evde yanılmış olmam kesin olarak mümkün değil. Acaba çekip gittiler mi bana söylemeden? Nerede olabilirler ki?'' Bir ihtimal hala yaşıyorsa diye rahatsız etmeme kaygısıyla köpeğin ara sıra yaşadığı mezardan epeyce uzak boş bir mezara yerleşti. Kadim zamanlarda zengin bir adamın cesedi için yapılmış alçak bir taş sıraya uzanıp kendisini uzun ve soğuk bir geceye hazırladı. Kanun kaçağı olarak yaşadığı yıllar içinde bu türden çok gece geçirmiş, hatta yağmur fırtınalarında açık havada uyumayı bile öğrenmişti. Her tarafı ağrıyarak uyanırdı ama yine de uyurdu. Küçük gece hayvanlarının çekişmelerini dinledi ve sonra bir bülbül ötmeye başladı. Gecenin içinde çoğalan akışkan notaları dinledikçe, eski günlerde kitlesel gece koroları yüzünden insanların nasıl uykusuzluktan çılgına döndüklerini hatırladı. Kuşun serenadını izlerken birdenbire ertesi gün ne yapacağı konusunda iyi bir fikir geliştirdi ve o noktada yorgunluğuna tamamen yenildi. Bütün gün dağların içinde dimdik keçi yollarında taban tepmişti ve rahatsız bir uykuya daldı. Şafaktan hemen sonra uyandı ve rahatlamak için kaslarını ensetip gerdi. Kendini bir mezarın içinde bulduğu için bir anlık bir tereddüt geçirdi ama sonra önceki gecenin olaylarını hatırlayıp çabucak doğruldu ve oturdu. Sık sık öylesini gerektiren koşullarla güçlenmiş olduğundan kahvaltı etmeyi düşünmedi bile. Bu günlerde kaprisli kaderi yüzüne gülerse çıkıyordu yemek önüne, başka türlü değil. Başını dikkatle mezar evin kapısından çıkardı ve çevreye bakındı. Daima kırmızı gömlek giymesine neden olan kibrinden ötürü bu kez daha da pişmanlıklıydı. Arkadaşı Kara Tavuk'la birlikte çocukluklarında tuhaf bir biçimde kuş kimlikleri edindiklerinden bu yana bunu yapıyordu. Özünde masum bir şeydi. Şimdi ise yıllardır bir kanun kaçağı, bir şaki olduğu için kırmızı gömlek artık vazgeçemeyeceği bir damga halini almıştı. Vazgeçmesi statüsünü düşürerek şahsi efsanesini kirletmesine yol açardı. Artık bu iş erkekçe bir gurur sorunu haline gelmişti kestirmeden. Bütün bu yıllar boyunca vuku bulabilecek her tür atışın açık hedefi halinde dolaştığı halde hala yalnızca hafif yaralar almış olması kendisine inanılmaz geliyordu. Adamlarının arasındaki konumu, kendilerini kamufle etmek zorunda olan bütün diğer kaçaklar gibi ağırbaşlı renkler giyilmesine el vermiyor diye bazen içinden küfrediyordu. Başını göğsüne gömerek kasabayı incelemek niyetiyle makinenin içinde kendine yol açarak yamacın üstüne doğru acele tırmanmaya koyuldu. Bir gece önceki sürprizden sonra bu kasabanın sahiden de kendi kasabası olduğunu kesinleştirmek ister gibiydi. Büyük beyaz bir kayanın ardından aşağıda neler olup bittiğini görmeye çalıştı. Şafağın çoktan sökmüş olduğu ve insanların günün bu erken saatlerindeki işlerine başlamaları gerektiği dikkate alınırsa pek az bir faaliyet olduğunu anladı. Biraz daha yukarıya, yüzyıllar önce unutulmuş birinin kişisel bir sofuluk edimi sayesinde inşa edilmiş olan küçücük şapelin yakınına gitmeye karar verdi. Oraya vardığında kapının sonuna kadar açılmış olduğunu gördü. İçeri girdi ve havari fresklerindeki yüzlerin kazınmış olduğunu görerek dehşete düştü. Hepsinin gözleri dikkatle oyulmuştu ve bu havarilere gözlerini yeni kaybetmiş körlerin huzursuz edici görüntüsünü kazandırmıştı. Kutsal şeylere yönelik bu saygısızlık yüzünden kızan ve ürken Mehmetçik tekrar dışarı çıktı. Kasaba halkının ev inşa etmek için kadim zamanlardan bu yana alçı taşı çıkardığı yamaçtaki delikten İbrahim'in keçi sürüsünün melemelerini işitti. Dikkatle dinleyince İbrahim'in kaval sesini de zar zor işitti. İnce, ilginç inip çıkışları olan kopuk kopuk bir melodiydi. İbrahim gibi bir çocukluk arkadaşına kesinlikle güvenebileceğini hesaplayarak kireç kuyusunun oradaki oyuğa doğru yollandı. Oyuğun kenarında başı belirdiğinde onu ilk gören İbrahim'in koca köpeği oldu. Köpek Anadolu'da yüzyıllardan beri koyun ve keçi sürülerine musallat olan kurtları, vahşi köpekleri ve vaşakları alt etmekle kullanılan soydan köpekler içinde bir köpek azmanıydı. Bazı çobanlar bu köpeklerin yabancılarda yarattığı dehşetten özel bir zevk alırlardı. Mehmetçik, İbrahim köpeğin yıldırma öykülerini tekrar tekrar anlatırken duyduğu hazzı hatırlayabiliyordu. Bu köpeğin muhteşem bir hafızası vardı ve sürü akşamları kasabaya döndüğünde hangi keçinin kime ait olduğunu ve nereye götürüleceğini kesin olarak bilirdi. Ayrıca toplulukta yaşayan herkesin kokusunu da tanır ve dolayısıyla kimi tehdit edeceğini, kime dokunmayacağını da bilirdi. Bunu orada yaşamak herkesin şahsi kokusuna ortak bir şeyler kattığı için mi yoksa tek tek herkesin kokusunu bildiği için mi yapabildiği cevaplanamayan bir soruydu. Ama herkes ikinci varsayımın doğru olduğuna inanmaktaydı. Mehmetçik boğazında bir korku gıcığı hissetti. Şakilik yıllarında bu köpeklerle hafızaya kazınan türden ürkütücü karşılaşmalar yaşamış ve köpekleri uğraşmak zorunda kaldığı insanlara oranla sahiden tehlikeli bulmuştu. Bir iki kere özellikle saldırgan olanlara ateş etmek zorunda kalmıştı ve bu kendisinde daima ağır bir vicdan yükü oluşturmuştu. Çünkü bir koyun ya da keçinin kaybı pek de önemli olmadığı halde cesur koruyucu, sadık dost, dondurucu gecelerde ısıtıcı rollerini bünyesinde toplayan iyi bir köpeğin bir çobanın en kıymetli varlığı olduğunu herkes bilirdi. Köpek ağırlığını arka ayaklarına verip büzülerek avının üstüne atılmaya hazır konuma geçince Mehmetçiğin kalbi hopladı. İbrahim'in kara keçilerin arasındaki bir kayanın üstünde kaval çalarak oturduğunu gördü ama belli ki köpeğe dikkat etmiyordu. Köpek birden ayaküstü dikildi ve rutin av ritüelini başlattı. Sırt tüyleri iyice kabarmış, ön ayaklarının üstüne bütün azametiyle yükselip her adımda durarak Mehmetçik'e yaklaştı. Göğsü derin hırıltılarla inip kalkıyordu. Mehmetçik bunun bir hazırlık olduğunu, az sonra hayvanın son hızla üstüne geleceğini ve kendisini hayvanın ayakları göğsünde, dişleri boynunda olmak üzere yere yapışmış olarak bulacağını biliyordu. Adını hatırlamak için uğraştı ve ancak son anda yapabildi bunu. ''Köpek, köpek!'' diye seslendi. ''Köpek, cici köpek! Köpek, ben geldim, ben!'' Köpek sanki şarjı bitmiş gibi ölü hareketsizliğine büründü ve düşünüyormuş gibi kulaklarını dikti. ''Beni tanır gibi görünen bu insan kimdir acaba?'' Mehmetçiğin kokusunu almak için alt çenesini titreterek havayı kokladı. Mehmetçik cesaretini toplayıp elini de köpek koklayabilsin diye uzatarak yavaşça öne doğru ilerledi. Köpek kokuyu aldı ve meseleyi gözden geçirdi. El bir miktar tanıdık geliyordu. Cici köpek dedi Mehmetçik, bu koşullar altında çıkartabildiği kadar güvenli ve dostça sesi çıkartarak. Köpek onun sesindeki bir şeyleri de tanıdı. Uzatılan eli yalamaya başladı ve bu elin sahibini benimseyebileceğine karar verdi. Mehmetçiğin başını okşamasına ve göğsünü mıncıklamasına izin verdi. Sonra yere devrilip teslim oldu. Büyük ölçüde rahatlayan Mehmetçik hayvanın kulaklarını ve göğsünü okşadıktan sonra köpek mutlu mutlu hemen topuğunun dibinden takip ederken eski arkadaşına yaklaştı. "Çağırmalıydın şunu," dedi Mehmetçik. İbrahim cevap vermedi, kayanın üstünde oturup aynı ince ve karmaşık melodiyi üflemeyi sürdürdü. "İbrahim," dedi Mehmetçik, bir elini arkadaşının omzuna koyarak. Ama İbrahim yalnızca çalmaya devam etti. Şaşıran Mehmetçik biraz geri çekildi. İbrahim'in yüzünü görmek için eğilince de gördüğüyle şok geçirdi. İbrahim yalnızca 8 yaş ihtiyarlamış değildi. Aynı zamanda çok belirgin bir biçimde kötü görünüyordu. Yüzü küçücük kalmıştı, solgun ve inceydi. Kavalı çalarken ağız köşelerinden tükürük akıyor, belki kavalın sesini inceltme çabası yüzünden dudakları titriyor ve gözleri hiçbir şey üstüne sabitlenmeden delici bakışlarla etrafta geziyordu. Mehmetçiğin gözlerinin içine bakamıyor veya bakmıyordu ama onu tanımadığı da aşikardı. "İbrahim, İbrahim eski dostum," dedi Mehmetçik kederle, kendisini son derece çaresiz hissederek. Eski oyun arkadaşını bu durumda görmek doğal olmayan bir biçimde onun kendisini güçlü ve sağlıklı hissetmesine yol açmıştı. Bu bitmiş tükenmiş kalıntıyla bir zamanlar herkesi şaşıran keçi, oğlağını arayan keçi, itiraz eden keçi, aç keçi, sıkılan keçi, söyleyecek hiçbir şeyi olmayan keçi melemeleriyle eğlendiren parlak ve komik delikanlı arasında hiçbir benzerlik bulamıyordu. "Bendim," dedi İbrahim aniden kavalı dudaklarından uzaklaştırarak. "İbrahim," dedi Mehmetçik.
"Bendim, ben yaptım."
"Ne yaptın İbrahim, ne diyorsun sen?"
"Küçük kuşu öldürdüm."
"Küçük kuş mu?"
"Bendim."
"Bu küçük kuş da neyin nesi?"
"Uçmaya çalıştı," dedi İbrahim.
"Uçarlar," dedi Mehmetçik.
"Kusur bendeydi,"
dedi İbrahim ve kavalı çalmaya başladı. Bunu yaparken de doğaya en aykırı bir biçimde sessizce ağlıyordu. Öyle ki ne hıçkırıyor ne de nefesini tutuyordu. İri sessiz gözyaşları damlaları birbiri arkasına yanaklarına düşüyor ve ağız köşelerine kaybolup gidiyordu. Sanki kaval çalarken bir yandan da gözyaşlarını içiyormuş gibi.
"Yapma," dedi Mehmetçik, "erkek adam böyle ağlamaz. Ağlamamalısın İbrahim. İbrahim, ağlamamalısın."
Efendisinin yanına yerleşmiş olan köpek Mehmetçik'e sanki "eh işte şimdi ne yapmalı" der gibi baktı. Mehmetçik sanki kutsamak ister gibi eliyle köpeğin başına doğru abandı ve sonra dikildi. Birkaç dakika gururunu yitirmiş olan İbrahim'e baktı ve sonra topuklarının üstüne dönüp uzaklaştı. Yapılabilecek hiçbir şey yoktu. Gerçek oydu ki bu hayatta her şey değişiyor ve gelip geçiyordu. Sebebi her neyse İbrahim'in parlaklığı sonsuza kadar kaybolup gitmişti. Kara tavuk kasabada işini bırakmasına, tamamen sessiz kalıp dinlemesine yol açan bir şeyler duyduğunda bunun üstünden çok zaman geçmemişti. Gayet belirgin olarak duydu, bir Mehmetçik ötmekteydi, çok yüksek ve berrak bir sesle. Biraz fazla yüksek ve berraklı ses, tam da Mehmetçiğe benzemiyordu. Daha ziyade mükemmel bir taklit yapan birinden çıkar gibiydi. Kalbi göğsünde durur gibi oldu ve kil yalağından çıktı, ayaklarını bir acele paçavralarla temizleyip içeri koştu. Birkaç parça malını alt üst ederek aradığını buldu. Kilden yapılmış düdüğünü masadaki sürahiye götürdü ve dikkatle içine su doldurdu. Fokurdaması için içine üfledi ve içindeki suyun birazını döktükten sonra tekrar denedi. Dışarıya koşup Mehmetçiği dinledi ama hiçbir şey duymadı. Kilden yapılmış küçük kuşu dudaklarına götürüp birkaç nota üfledi. Bir kara tavuk şarkısı yayıldı kasabanın üstüne, yüksek sesle ve belirgin. Dinlemek için durdu, mezarların oradan Mehmetçik kısaca öttü ve durdu. Kara tavuk birkaç nota daha çaldı. Mezarların oradaki Mehmetçik aynı aralarla yanıtladı. Sevincinden havalara uçan kara tavuk yüreği heyecandan vura vura dar sokaklar boyunca köpeklere, boylu boyunca yatmış katırlara takılıp tökezleyerek, yanlarından geçerken yanlışlıkla insanları dirsekleyerek koşturdu ve sonra yamaçtaki kesif makiliye varıp düdüğünü üflemek için durakladı. Epeyce yukarıda Mehmetçik yanıtladı. Böyle böyle iki arkadaş Mehmetçiğin ardından kasabayı gözetlediği kayanın orada birbirlerini buldular. Yanak yanağa öpüşerek ve birbirlerinin kürek kemiklerinin arasına yumruklar indirerek kucaklaştılar.
''Ah dostum, dostum!'' diye bağırdı kara tavuk gözlerini kol ağızlarıyla silerek. ''Seni bir daha görebileceğimi hiç ummuyordum.''
''8 yıl oldu'' dedi Mehmetçik.
''8 yıl'' diye tekrarladı kara tavuk.
''Şu haline bak'' diye kıkırdadı Mehmetçik. ''Ne yapıyordun Allah aşkına sen böyle?''
Kara tavuk sanki ne işle iştigal ettiklerinden habersizmiş gibi eğilip ayaklarına baktı. Kurumaya başlamış toprak grisi akışkan sıvıyla kaplıydılar.
''Bugünlerde yalaktaki kili çiğnemek zorunda olan benim'' dedi. ''Küçük taşları ayaklarımla bulup çıkarmak bana düşüyor. Beni son gördüğünden bu yana ayak parmaklarım acayip marifetli oldular.''
''Bu işi yapan ihtiyar bir herif yok muydu?''
''Vardı ama öldü.''
''Aa, çok üzüldüm.''
''Aslına bakarsan onun açısından hayırlı oldu. Çok hastalanmıştı.''
Kara tavuk durakladı. ''Demek senin için her şey değişti artık. Duyduklarıma bakılırsa küçük bir Mehmetçik olmaktan çıkıp ünlü kızıl kurt olmuşsun.''
''Kanun kaçağının biri işte.'' diye omuz silkli Mehmetçik biraz bozum olarak. ''Çok ünlü bir kanun kaçağı.''
''Hikayelerin yarısı yalan. O şeylerin çoğunu başkaları yaptı. Herkes her şeyden beni ve adamlarımı sorumlu tutuyor. Anlatılan zulmün yarısını bile yapmıyoruz. Dağdaki tek eşkıya biz değiliz. Bu arada Uzun Yusuf'un oğlu Saadettin hatırlıyor musun?''
''Babasının emriyle kız kardeşini vurup dağa çıkan mı?''
''Evet, hepimiz hatırlıyoruz.''
''Kanun kaçaklarına katıldığımda lider oydu. Eve gelmeye çalışırken beni yakaladılar ve o zaman anladım ki onlarla kalabilir miyim diye sormam gerek. Çünkü yetkililer beni ararken başka bir hayat imkanım yok. O adamlara bir baktım ki hepsi çeşit çeşit. Hristiyanlar var, Yahudiler var, Müslümanlar, Ermeniler, iki Arap ve hatta Etiyopyalı bir de zenci var. Saadettin beni hatırladı. Bana kasabadan anasından haber sordu ve beni aralarına Saadettin sayesinde kabul ettiler. Aksi takdirde öldüreceklerdi sanırım.''
''Saadettin'e ne oldu?''
''Çok huzursuz ve cesurdu. Bazılarımız bilerek büyük risklere atıldığını, çünkü hayatını sona erdirmek istediğini düşünüyorduk. Kız kardeşini öldürüp ailesini yitirmiş olmasını asla kabullenemiyordu. Sarhoş olduğunda bu konu hakkında konuşup duruyordu. Rakı onu aptallaştırıyordu ve bir gün bir jandarma tarafından öldürüldü. Jandarmayı vuracaktı. Herife saklandığımız yerin yakınındaki kasabanın meydanında gün ışığında meydan okudu. Emniyet tetiği olan bir tabancası vardı ve tetiği açmayı unutmuştu. Silahın niye ateş almadığını anladığında ölmüştü bile ve jandarma tepesinde duruyordu. Bundan sonra iki çete başımız daha oldu ve şimdi de sıra bana geldi.''
''Ünlü kızıl kurt, sen olduğuna inanamıyorum. Ama anlat bana, nasıl oldu bu iş? Yani neden kaçtın da eşkıya oldun?''
''İşçi taburu yüzünden'' dedi Mehmetçik. ''Duymadın mı?''
''Hayır, duymadım. Nereden bileceğim ben ne olduğunu? Sadece asker kaçağı olduğunu duydum. Duyduğum zaman da senin adına utandım.''
''Asker kaçağı mı? Ben olsam öyle demezdim.''
Mehmetçik anlatacaklarını toparlamak için düşündü ve sonra konuşmaya başladı.
''Gönüllü olduğumda beni orduya almayı reddetmelerinden sonra, hatırlarsın birlikte gitmiştik de cihat ilan edilmiş olduğu ve ben de Hristiyan olduğum için beni kabul etmemişlerdi. Eh, ne kadar hayal kırıklığına uğradığımı da hatırlarsın. Padişaha ve imparatorluğa hizmet etmek için geberiyordum ama buna iznim yoktu. Bunu hakaret olarak kabul etmiştim ve bu konuyu düşündüğümde hala sık sık güceniyorum. Şerefimle oynanmıştı. Çok zaman geçmemişti ki asker almacılar geri döndü ve bütün Hristiyan delikanlılar işçi taburlarına gitmek üzere askere alındı. Bize zaruri işleri yaparak padişaha hizmet edip imparatorluğu savunacağımız söylenmişti. Bilirsin, köprü ve yol inşa etmek, demir yolu tüneli açmak, rıhtım inşaatı yapmak, bu gibi şeyler. Bizi doyuracak ve maaş vereceklerdi. Sanki şerefli bir işmiş gibi göstermişlerdi.
Değil miydi?
Mehmetçik başını salladı. Kesinlikle değildi. Bize erkek gibi değil de köleymişiz gibi davrandılar. Şafaktan gün batımına kadar çoğu vakitte su ve yemek olmadan çalıştık. Hastaysak veya bayılmışsak ya da istirahat ediyorsak bizi dövüp tekmeliyorlar, hatta kamçılıyorlardı. Paçavralar içinde iskeletlere döndük.
Her tarafımız yara bere içindeydi ve bitlerle pireler eziyet ediyordu hepimize. Tahta ve bezden yapılma bir tünelde yaşıyorduk. Altımızda şilte, üstümüzde yorgan olmadan tıkış tıkış bir arada yatıyorduk ve ishalden geberiyorduk. Hatta kimimiz kan sıçıyordu ama yine de çalışmak zorunda kalıyorduk.
Ordu da olmaya benziyor bu da biraz, dedi kara tavuk.
Hiç değilse asker erkektir, köle değil. Köle yerine konmasam katlanabilirdim.
Aslında bizim açımızdan kutsal bir savaş söz konusuydu, dedi kara tavuk. Bu düşünceyle devam edebiliyorduk.
İşçi taburunda olmanın kutsal hiçbir yanı yoktu, dedi Mehmetçik. İnsanlar tifodan kırılmaya başladılar. İşte o zaman ben kaçtım. Böyle ölmek istemiyordum. Kalsaydım öleceğimi biliyordum ve bir erkek böyle ölmemelidir. Asker olmak, imparatorluğun düşmanlarına karşı durmak isteyen bir erkek.
Asker arkadaşlarımın çoğu kurşunla ölmedi, dedi kara tavuk. Ama biz köle değildik tabii.
İşte ben de köle olmaktan çıktım, şaki oldum, dedi Mehmetçik acı acı. Hiç değilse daha büyük bir ayıptan daha küçük bir ayıba geçtim.
Bazı insanlar sana hayran, dedi kara tavuk. Öldürülmeni ya da yakalanmanı sağlayacak bilgi için büyük ödül konduğunu biliyorsundur herhalde.
Biliyorum, valinin adamıyla ilgili işten sonra kondu.
Valinin adamlarından birini donuna kadar soyup çırılçıplak yol üstüne bırakmak büyük bir hata değil miydi sence? Hem de Kızıl Kurt'un kendisine iyi yolculuklar dilediğini söyleyerek. Duyan herkes kahkahadan kırıldı. Ama sence aptalca bir şey değil miydi bu?
Evet, aptalcaydı, diye kabullendi Mehmetçik. Ama herif burnu Kaf Dağı'nda itin biriydi ve kendi kaşındı. Ne kadar önemli biri olduğunu ve başımıza gelecekleri hiç durmadan söyleyip hepimizi kızdırdı.
Sen benim tavsiyemi dinle, dedi kara tavuk. Bu kadar kolay bir hedef haline gelmeni sağlayan şu kırmızı gömlekten kurtul ve git aileni bul. Herkes gibi sen de topraktan çıkar ekmeğini ve huzur içinde yaşa.
Sen artık kara gömlek giymiyorsun gördüğüm kadarıyla.
Olsaydı giyerdim, diye güldü kara tavuk. Artık elimde bir tek takma adım kaldı. Eğer param olursa belki günün birinde kara gömlek edinme lüksüne de katlanabilir ve karıma yeni bir gömlek biçtiririm. Mehmetçik kilden küçük düdüğünü havaya kaldırdı.
Ve bunlardan da hala var elinde. Benimki bunca yıldır duruyor ve hiç kırılmadı. Olan biteni düşünürsen mucize gibi bir şey bu. İskender Efendi hala yapıyor mu bunlardan? Biliyor musun, bu benimkinin tepesinde neden sarık var hep merak etmişimdir. Sarıklı bir Mehmetçik duyulmuş şey mi?
O babamın bir fantezisi, sebebi yok. Hala böyle yapıyor kuşlarını ve artık ben de kendi kuşlarımı kendim yapabiliyorum. Onca müdahaleye rağmen kaderin bana çizdiği yola nihayet girdim. Daha önceden kararlaştırılmış olduğu gibi şimdi artık ben de babam gibi çömlekçiyim. Biri hariç erkek kardeşlerimin hepsi de Mezopotamya'da öldüler. Artık yalnızca iki erkeğiz aile adını sürdürebilecek. Bir de karım var artık ve bundan böyle her şeyin iyi olacağını umuyorum biraz biraz.
Ben yoldan çok çıktım, diye kederle düşündü Mehmetçik düdüğü dikkatle kuşağına yerleştirirken. Ben Saadettin'e benziyorum.
Durdu ve başını yukarı kaldırdı.
Sana sormam gerek. Aslında seninle konuşmamın gerekçesi de bu. Babamın evindeki insanlar da kim? Ailem nereye gitti?
Kara tavuk hayretle ona baktı. Bilmiyor musun?
Hiç fikrim yok. Geçtiğimiz yıllarda Kemer'den Konya'ya kadar yığınla yere gittim. Geri dönmem mümkün olmadı.
Bütün Hristiyanların sınır dışı edildiğini mutlaka duymuş olmalısın.
Mehmetçiğin beti benzi attı. Hepsi mi?
Benim bildiğim kadarıyla hepsi. Buralardaki herkes gitti. Telmesos'tan jandarma gelip hepsini götürdü. Bir sürü insanın ev anahtarları babamda.
Ne kadarlığına götürüldüler?
Sonsuza kadar herhalde.
Kutsal Panagia, sen şefaat eyle, diye bağırdı Mehmetçik. Fevkalade dehşete düşmüş bir halde. Bütün Rumların götürüldüğünü biliyordum elbette. Yürüyüş kollarını gördüm. Ama buna benim ailemi de kattıklarını, bizim de Rum sayıldığımızı bilmiyordum. Nereye gitmişler?
Gidenlerin yerine Girit'ten birileri geldi buraya. Neresi ise bu Girit. Geldiklerinde pek üzgündüler ve gelenlerin sayısı gidenlerden az oldu. Kasaba onun için boşmuş gibi duruyor. Önemli bir müşteri açığımız var ve Giritlilerin herhangi bir şey alacak halleri yok.
Girit, dedi Mehmetçik merakla. Neredeymiş acaba?
Yunanistan'da olduğunu duydum ki o da denizden batıya doğru gidince pek uzakta değilmiş. Ben senin yerinde olsam Girit'e gidip onları bulmaya çalışırdım. Bu kanundan kaçma işine bir son vermelisin. Bir hiç uğruna kötü bir sonun olacak. Seni mezarına götürecek çocuğun da olmayacak, erkek kardeşin de.
Biz Rumca konuşmayı bilmeyiz ki, dedi Mehmetçik. Ne yapar bizimkiler Yunanistan'da?
Eh, bu Giritliler Müslüman ama onlar da genellikle Türkçe bilmiyorlar. Çoğu Rumca konuşuyor ve bu yüzden hayat zor oluyor onlar açısından. Savaş yüzünden ortaya çıkan kötü hisler yüzünden bir sürü insan üstlerine tükürüp pis Rum diyor bunlara. Sizin evdekiler de Giritli ama sen kendi ailen için dertlenme. Büyük Frank paşalarıyla Mustafa Kemal gidecekleri yere vardıklarında burada kalan her şeyin karşılığı olarak tazminat almalarını kararlaştırmışlar. İyi olurdu. Keşke öyle olmuş olsa, dilenci olarak doğmadılar ki. Ama ben Girit'i nasıl bulacağım? Kaş'a git, o kasabanın tam karşısında Meis diye küçücük bir ada varmış diye duydum ki Rum doluymuş ama birkaç yıl önce İtalyanlar almış orayı. O adaya gitmelisin, belki bir balıkçı götürür seni oraya. Adadaki Rumlar muhtemelen Girit'in nerede olduğunu ve oraya nasıl gidileceğini bilirler. Bence yapılacak en iyi şey bu. Geride kalan bir yığın insan böyle yaptı, ben de zaten bunları bu yüzden biliyorum. Anlaşılan o ki Meis'teki Rumlar ile Kaş halkı geceleri kendi aralarında kaçak olarak gidip gelirlermiş. Evimizdeki Giritliler, iyi insanlar mı? Evimizin kötü insanlarla dolması fikrinden nefret edebilirim. Giritliler genel olarak iyi insanlar, tuhaf giysileri ve adetleri var. Salyangoz yiyorlar ama izlemesi pek güzel olan Pento Zali diye bir dansları var. Bize onları sevdiriyor. Bizim delikanlılardan birkaçı da bu dansı oynamaya başladı. Morallerinin biraz iyi olması hoş, bize Hristiyanları hatırlatıyor, Aziz Yortusu kutlamalarını. Bu uzun konuşma sürecinde kasabada da bir şeyler olmaktaydı. Mehmetçiğin gece geç vakit ortaya çıkmasıyla huzursuz olan Giritli ev sahibi, korkudan ve endişeden uyuyamayarak sabahı zor etmiş, sabahleyin de doğal olarak arkadaşlarıyla konuşmuştu. Bunlardan biri Türkçe biliyordu, o da gidip her zamanki gibi iyi günlerde meydanda, fırtınalı günlerde de kahvehanede tavla oynayan iki jandarmaya anlatmıştı olanları. Jandarmalar ile kasaba halkını harekete geçiren büyük ödül umuduydu. Çünkü kırmızı gömlek ve fişekliklerle ilgili tanımdan adamın ünlü eşkıya ve kanun kaçağı, Kızıl Kurt'tan başkası olmadığı belliydi. Ailesi Mehmetçiğin yeni kimliği konusunda mutlak bir sessizliğe gömülmüş olduğundan, kasabada Mehmetçik ile Kızıl Kurt'un tamamen aynı kişi olduğunu bilen tek bir insan yoktu. Aksi takdirde kasabalıların tepkisi biraz daha farklı olabilirdi. Kızıl Kurt'un bölgede olduğu haberi yayılınca erkekler dededen kalma ağızdan dolma tüfeklerini, av tüfeklerini, tabancalarını kaparak meydanda toplanmaya başladılar. Burada normalde büyük bir prim ihtimali dışında hiçbir şey için yerinden kımıldamayacak olan iki jandarma tarafından bir anlamda içtima ettirildiler. Silahlarını kapıp gelmiş adamlar arasında sonunda zevkine uygun silahlar yapmayı başaran Smirnalı olağan dışı Abdülkrisostomos'tan alalı beri tüfeğiyle tabancasının üstüne titreyen çömlekçi İskender de vardı. Koşup yardıma gelmiş cephanenin altını üstüne getirmekteydi. Bu silahların İskender'i daha bir erkek yaptığı doğruydu ve ağırlıklarını elinde tartmaktan, bir gözünü kısarak özel bir şeyi hedeflemeden nişan almaktan büyük zevk alıyordu. İskender tüfekle birkaç geyik ve bir kaz vurmuştu. Uzağı göremediği de doğruydu ve bu da onun nişancılıkla büyük başarılar göstermesine engel oluyordu. Şimdi dolu tabancası kuşağında tüfeği omzunda diğer erkeklerle birlikte meydana arşınlıyor ve kadınlar erkeklere dikkatli olmaları için yalvararak, yaygara ederek endişelenirken o avların en zorlusunu, en heyecanlısını bekliyordu. Erkeklerin aklı ise bir karış havadaydı ve başarı durumunda primin aralarında nasıl paylaşılacağına ilişkin muhtemel tartışmaların provasını yapmaktaydılar. Çok kısa bir süre sonra yelpaze gibi açılarak bir kaçağın saklanacağı en olası yerlerin bulunduğu kaya ve mezarlığın arasında dağın yamacına yayılacaklardı. Hiçbiri Kızıl Kurt'u bulacağına sahiden inanmıyordu. Ama esasında önemli olan dışarıda ilginç ve heyecanlı bir gün geçirmekti. Bütün bu olaylardan habersiz olan iki arkadaş ise birlikte olmanın huzurunu yaşıyor ve görüşmeyi sürdürüyorlardı. ''Bu sabah İbrahim'i gördüm.'' dedi Mehmetçik. ''Feci görünüyor ve benimle konuşmadı bile.'' ''Kafayı yedi.'' dedi Karatavuk. ''Kimse gerçek nedenini bilmiyor. Hristiyanlar gider gitmez oldu.'' ''Küçük kuşu öldürdüm.'' dedi durdu. ''Biliyorum, hep bunu söylüyor. Suç bendeydi. Küçük kuşu ben öldürdüm.'' ''Küçük kuş onun filotayı taktığı ad değil miydi? Filotayı öldürmedi herhalde değil mi?'' ''Bildiğim kadarıyla hayır ama Filotei'ye ne olduğunu da bilmiyorum. Herhalde diğerleriyle birlikte gitmiştir o da.'' Karatavuk durakladı. ''En tuhafı neydi biliyor musun?'' ''Ne?'' ''Leyla Hanım, bilirsin, Rüstem Bey'in fahişesi. Hristiyanlarla birlikte o da gitti.'' ''Sahi mi? Niye yaptı ki bunu?'' herkes için tam bir bilmece oldu. Herhalde İbrahim'den de daha deliymiş. Delilik konusunu konuşurlarken tam buna uygun olarak aniden sözleri aşikar bir heyecanla önlerinde biten köpek tarafından kesildi. Her ikisi de ciddi olarak irkildiler ve "Hey!" diye bağırarak oldukları yerde sıçradılar. Köpek artık ihtiyar bir adamdı. Mezarların arasındaki çırılçıplak zorlu ve münzevi yaşantısı, umutsuzca yoksul insanların hayrıyla geçiniyor olması onu fazlasıyla düşkünleştirmişti. İskeleti çıkmışçasına zayıftı. Seyrelmiş beyaz saçları uzun tutamlar halinde yüzüne ve omuzlarına dökülmekteydi. Kara gözleri pörsük ve güneş yanığı çehresine gömülmüş gibiydi. İnsanlar artık onun o grotesk ve ürkütücü gülümsemelerine alışmışlardı. Bir vakitler dudakları geriye doğru zımbalanarak ağzına sokulan kor kızılı bir ütüyü dişlemek zorunda bırakılmış olduğu için ona acıyorlardı. Diş etlerinin, dilinin ve dişlerinin durumu artık şok yaratmıyorsa da kendisine insanları ürküten şeytansı bir hava veriyordu. Analar sanki gul yabaniymiş gibi yaramaz çocukları onunla korkutuyorlardı. Mamafih bu aynı insanların onun bir ermiş olduğuna inanmasını da engellemiyordu. Zira toplumsal hayal gücü açıklanamaz bir biçimde ama sürekli olarak ermişliği fiziksel yoksunluk, acı ve mazoşizmin çeşitli varyasyonlarıyla bağdaştırır. Şimdi iki adamın önünde heyecandan adeta dans ederek ilgisiz omurtular çıkartarak kolunun tuhaf bir hareketiyle Mehmetçik'le kara tavuğun ardına saklandığı çıkıntının üstüne bir yerleri işaret eder gibi jestler yaparak ortaya çıkmıştı. Akıllarını başlarına toplamaları birkaç dakika ve kendilerine çıkıntının üstünden bakmalarını söylendiğini anlamaları yine birkaç dakika aldı. Baktıklarında ikisi de küfrü bastılar. "Orospu çocuğu!" diye bağırdı Mehmetçik, "peşime düşmüşler." Aşağıda kimi kılıç ve bıçakla, kimi sopalarla, büyük çoğunluğu da tüfek ve tabancayla silahlanmış olan kasaba erkeklerinin yamaca yayılmış makinin içinden kendilerine yol açmakta olduğu açıkça görülüyordu. Bembeyaz olmuştu, çıkıntının ardında sindi. "Bok!" dedi. "Bok, bok, bok!" Köpeğe döndü, elini yakaladı, ağzına doğru götürüp öptü. Sonra alnına ve yüreğinin üstüne koydu. "Sağ ol dostum, sağ ol!" dedi. Bu minnet ve saygı ifadesi yüzünden şaşıran köpek, böyle bir muameleye layık görülmüş elinin tersini incelerken bir an hareketsiz kaldı. Sonra etini dalayan dikenlere ve taşlara aldırmaksızın tuhaf ve içe işleyen sevinç çığlıkları atarak koşup uzaklaştı. "Gömleğini bana ver," dedi kara tavuk.
"Ne?"
"Gömleğin aptal, bana ver gömleğini."
"Neden? Dinle, ben kaçmak zorundayım."
"Gömleğini ver, gömlekleri değiştirelim ki ben onları yanıltayım. Benim peşime düştüklerini gördüğünde sen ters istikamete gidersin. Allah aşkına Kaş'a git ve Girit'e ulaşmanın bir yolunu bul. Haydi gömleğini ver."
"Ya seni vururlarsa? Benim için ölmene izin veremem."
"Herkes ölür," diye kısa ve öz bir bildirimde bulundu kara tavuk. "Annenin hatırı için ver şu gömleğini bana, haydi, haydi." Parmaklarıyla sabırsızca bir gel gel işareti yaparken ekledi. "Ben 8 yıl savaştım ve kimse vuramadı beni." Mehmetçik bir an için tereddüt ettiyse de sonunda teslim oldu. Arkadaşı öylesine buyurgan bir tavır ve empatiyle emir vermekteydi ki başka çaresi kalmamıştı. İki eliyle gömleğinin beline yapıştı ve yukarı doğru sıyırdı. Ayağının dibinde küçük bir şangırtı koptu ve kırmızı gömleği elinde bilmeden kuşağından fırlayıp yere düşmesine neden olduğu kilden kuşunun parçalarına baka kaldı.
"Bok!" dedi.
"Boş ver, al şunu sen," dedi kara tavuk göze batmayan bir rengi olan pıyırım pıyırım iş gömleğini ona uzatarak. Ayrılmaya gönülsüz ama kaçmanın zorunluluğuna inanmış olarak bir an göz göze geldiler. "Meis'e git, Girit'e ulaş," dedi kara tavuk ve öne hamle ederek Mehmetçi'ye sarılıp iki yanağından öptü. "Daha önce olmazsa cennette görüşmek üzere," dedi kederle gülümseyen Mehmetçik. "Beni izlediklerinden iyice emin olana kadar burada kal ve sonra fırla," dedi kara tavuk. Gitmeden önce kuşağından kendi düdüğünü çıkarıp, "Biliyorum, bu kara tavuk gibi ötüyor ama yine de bunu al ve beni hatırla. Ben kendime bir tane daha yaparım," diyerek Mehmetçi'ye verdi. Sertçe döndü ve taşlı patikada sıçrayarak yukarı doğru uzaklaştı. Mehmetçik onun gidişini izledi ve kendisini görünür hale getirmek için nasıl zahmetlere girdiğini fark etti. Nitekim aşağıdan bir haykırış yükseldi ve avcı kolu kara tavuğun peşine düşmek için yay çizmeye başladı. Çatır çutur atışlar yapılıyor ve mermiler kayalardan sekiyordu.
"Orospu çocuğu!" diye kendi kendine omurdandı Mehmetçik, arkadaşını mermilere karşı yalnız bıraktığı için.
İki seçenek arasında tercih yapmakta zorlanarak bir tereddüt geçirdi ve sonra kendisini uzaklara götürecek bir başka keçi yoluna giden bir keçi yoluna girerek olabildiğince hızlı kaçıp gitti. Sanki önündeki zorluklara karşı efsun yaparmış gibi kendi kendine "Orospu çocuğu, orospu çocuğu" diye tekrarlamaktaydı. Kara tavuk Ermiş'in tekkesinin yanı sıra yere yattı, kalbi gümbürdüyordu. Bir kumar oynamaya karar vermişti ve şimdi sonuna kadar gidecekti. Elini mezarın altına soktu ve zeytinyağının Ermiş'in kemiklerini yıkayarak aşağıya damladığı deliği eliyle hissederek buldu. Taşta hala zeytinyağı damlaları vardı. Yağı dudaklarına ve alnına sürdü, biraz da dilinin üstüne koydu. Ermiş'in ve Nasıralı İsa'nın anası Meryem'in yardımlarını diledi ve dizlerini göğsüne doğru çekti. Korkusunu muazzam bir irade gücüyle yenmeye çalışarak öne arkaya sallandı ve seslerden kendisini izleyenlerin birkaç adım ötede olduğunu sonunda anladığında ayağa kalktı. Kollarını havaya kaldırdı ve yüzünü onlara doğru döndü. Bazı açıklamalar yapması gerektiğini utançla ilk defa düşünüyordu. Koyun gibi gülümsedi. İskender bunu niye yaptığını asla anlayamayacaktı. Uzağı iyi göremediği doğruydu. Dolayısıyla oğlunu tanımamıştı. Ama kaçağın teslim olmak için ellerini kaldırdığını görmüş olduğu da doğruydu. Heyecandan geberecek hale gelmiş olmasıyla, askerlik hizmetini yaptığı günlerden bu yana yıllardır ilk defa gerçek bir insanı vurmaya hazırlanmış olmasıyla, kızıl kurtu yere sermekten ötürü biraz ün kazanmak, biraz övgü duymak şansının olmasıyla, Smirnalı Abdülkrisostomos tarafından özel olarak şahsı için yapılmış olan güzelim tüfeği hakkıyla kullanma şansının doğmuş olmasıyla ilgili bir şeyler söz konusuydu. İskender tüfeği omuzladı, kendisinden en çok 20 adım ötede duran bulanık şekle nişan aldı ve tetiği çekti. Dipçiğin omzundaki geri tepme acısını hissettiği anda, kurşunun atıldığına delalet çıtırtıyı duyduğu anda, namludan çıkan dumanı gördüğü anda, şerefini 5 paralık ettiğini ve geri çevrilmesi mümkün olmayan bir hata yaptığını da anladı. Böylece sonradan kendilerini affetmeyi asla başaramadıkları bir yığın iffetsiz iş yapmış bir yığın insandan oluşan saflara İskender de katılmış oldu. Kara tavuk da bir kolunu bu nedenle kaybetti ve dolayısıyla çömlekçi olmak kaderinden çıktı. Ancak Mustafa Kemal'in Arap alfabesini Türkiye'nin gündeminden çıkartmasının zamanı geldiğinde Kara Tavuk Latin harflerini çarçabuk öğrendi ve yaratıcı hayal gücünün yardımıyla da olsa kasabanın istidacısı haline geldi. Kimsenin geri dönmeyeceği açıkça belli olduğunda genişleyen ailesini Daskalos Leonidas'ın evine taşıyıp aynı zeytinyağı lambasının aynı kötü kokulu fitilinden yararlanarak aynı masanın üstünde yazılarını yazıp Leonidas'ın kağıt stoklarını tüketti ve ön kapıda da aynı tel kafasının içinde bir saka kuşu bulundurdu. Bazen aynı huzursuz ve huysuz kişiliği geliştirip geliştirmediğini de merak ederdi. Sol eliyle yazmak zorunda olduğu için hizmetlerinden yararlanmayı katı bir tavırla reddeden insanlar da bulunmasına rağmen Kara Tavuk bir hayli başarılı olmuştu. İhtiyarlık çağında gözleri kaçınılmaz olarak köreldiğinde artık hizmetlerine fazlaca ihtiyaç duyulmaz olmuştu zaten ve o da kendince bir efsane haline gelmişti. Çanakkale'deki muazzam zaferin bir kahramanıydı. Sağ kolunu fevkalade romantik ve onurlu bir biçimde kaybetmişti. Kızıl Kurt'un dostuydu ve pek çok kitap okumuş, okuma yazma bilmeyen pek çok insana yardım etmek için aracı olmuş bir ulemaydı. Dolayısıyla düşkünlük yıllarının karanlığına doğru geçerken, meydanda çınar ağaçlarının altındaki bir taş sırada başına bez bir takke geçirip sol elini bir bastona dayayarak dimdik oturup, yoldan gelip geçenlerin saygı ve sevgi dolu selamlarının sefasını sürmeye, bacaklarına asılan ya da tozun içinde yarım daire biçiminde oturarak etrafına dizilen çocuklara eski günleri anlatmaya hak kazanmıştı. 46. Ayrımın sonu. Sayfa 622.